Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.
Merhaba, Dünya Mirası Adalar programındayız birlikte. Ben Derya Tolgay, Gündüz Vassaf ve Fahri Aral ve aynı zamanda girişimden arkadaşlarımızla beraber hazırlıyoruz programı ve Teknik Masa'da Feryal Kabil ile beraberiz. Öncelikle Bingül Toker ve Kaan Azcan'a destekçimiz olmuşlar. Teşekkürler ve sevgilerimi de iletiyorum buradan. Şimdi kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar Açık Radyo ve Açık Radyo programcıları 56 ödüle layık görüldüler. 57.si geldi. Umarım yanlış söylemiyorum rakamları. Kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara verilen Prince Claus ödülü bu. Bu yıl Açık Radyo'ya verildi. Kutluyoruz. Nice ödüller, nice seneler diliyoruz. Bugün Dünya Mirası Adalar girişiminden mimar arkadaşlarımız Zühre Sözeri ve Korhan Gümüş'le birlikteyiz. Onlarla İstanbul Mimarlık Festivali'nde 6-7 Aralık günlerinde Kozmozo'da farklı bir modelliğin izlerini kazımak başlığında yapılan iki paneli ve bu bağlamda 7 gün sürdü. 7 gün boyunca mimar, şehir plancı, sanatçı, yazar, modacı, akademisyen yani böyle çeşitli meslek gruplarından 21 katılımcıyla Kozmozo'da üzerine 5'er dakikalık Instagram canlı yayınları gerçekleştirdik. Bu arada bu sohbetlere yine Dünya Mirası Adaları'nın YouTube ve Instagram hesaplarından erişebilirsiniz. Ayrıca sosyal mecralarımız Facebook ve Twitter'dan da takip edebilir. Tabii ki önerilerinizi de bekleriz. Çok kıymetli. Şimdi ben lafı çok uzatmadan hoş geldiniz demek istiyorum. Zühre ve Korhan, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Harika. Görüşmeyeli iyisiniz.
Evet, yoğun geçiyor bugünler.
Bugünler ama güzel bir yorgunluk sonucu bugün birlikteyiz. Şimdi Kozmozo'da farklı bir modelliğin izlerini kazımak dedik. Bu başlattık Instagram canlı yayınlarını ve kişilerde farklı anlamlar çağrıştırdı. Hepimizde de öyle yorumlarken Kozmozo'dayı. Ama hani Kozmoz denildiğinde bu olmuş veya olan ya da olacak her şeydir diye ünlü bir gökbilimci Carl Sagan'ın tanımı var mesela. İşte Yunanca'da dünya, evren, kainat, halk, millet, kalabalık filan anlamına geliyor. İşte felsefi anlamdan bakınca iç kozmos, dış kozmos velhasıl. Dolayısıyla bu farklı yorumlardan yola çıkarak ilk sorumu size Kozmozo'da sizin için neler ifade etti? Önce Zühre istersen senden sonra da Korhan'dan. Lütfen alalım bu sorunun cevabını.
Ben önce şunu söyleyeyim. Tabii bizim kendi aramızda da bu projeyi oluşturmaya başladığımızda nasıl yol alacağımıza dair sürdürdüğümüz tartışmalarda Kozmozo'ya vardığımızda hepimizde farklı farklı sorular oluştu kesin. Bu da aslında yine kendi içimizde de bir katılımcılık gösterdi. O yüzden çok iddia ettiğimiz, uygulanmasını düşündüğümüz modelleri kendi içimizde yaşamış olduk. Ve aslında herkesin, benim kafamda canlanan aslında herkesin kozmosu başka. Başka bir yeri anlatıyor, başka bir ütopyayı anlatıyor, başka bir yaşantıyı anlatıyor belki de. Ama bunların hepsinin nasıl bir araya geldiği ve nasıl bir ortak çatı altına girmeye çalıştığı gibi bir soruyla karşılaştık sanki bir haftadır hepimiz karşımızda ve tabii festivale başvurmadan önce de aramızda tartışarak. Bu kavramın ortaya çıkışına Korhan'ın katkısı çok büyük olduğu için ben kısacık biraz bahsedip topu ona atacağım hemen. Ama tabii başlığımızın iki ayrı ayağı var. Yani birincisi özellikle geniş bir kesime burada yaratacağımız festival başvurusunun en başından beri hedefimiz oydu. Burada yaratacağımız fikir her ne olacaksa, çünkü festivalin biliyorsunuz ana teması paradigma kaymasıydı. Dolayısıyla biz de üzerinde çalıştığımız konuları da şöyle alt üst ederek biz burada acaba yeni bir düşünce üretebilir miyiz? Ve bu anlamda Kozmoza'da ve yine onun beraberinde takip eden farklı bir modernliğin izlerini kazımak diyerek de aslında bir soru daha açmış olduk. İki sorumuz var bence. Bunlara çok ilginç cevaplar aldık ve hepimizi çok geliştirdi bu cevaplar. Ben şöyle görüyorum, adaların kendisi bir kozmos, bir evren işaret ediyor. Ve bu evren de aslında ders almamız gereken bir evren. Örneğini çok az görmeye başladığımız bir evren. Ama bir yandan da evrenin bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Hem ana karayla ilişkisi hem yine toplantılarda karşı karşıya kaldığımız Akdeniz kültürel peyzajıyla ilişkisi konusunda. Dolayısıyla ikili bir kozmozdan bahsediyoruz. Kim kimin içinde? Bende sorular daha da büyüdü. Hangisi hangisinin içerisinde? Hangi evren hangisini kapsıyor? Bu soruları yarattı. O yüzden çok önemli buluyorum. Diğer konu da uzun süredir Dünya Miras Adalar girişimi olarak da üzerinde çalıştığımız mimarlık mirası dedik, modernleşme dedik, adaların modernleşmeyle ilişkisi dedik. Epeydir izleyicilerimiz takip ediyorsa bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Ve belki de kazımak lafının altında çok durmak gerek. Bu bize biraz düşündürmeli hem mimarlık alanından hem de diğer alanlardan. Modernliğe doğru yönden mi bakıyoruz? Modernliğin izlerini arıyoruz derken bize öğretilmiş şeylerin mi altını açıyoruz? İçeriği tartışmıyor muyuz? Herhalde buna çok katkı yapacak Korhan. Bu soruyu da açmış olması açısından ben iki soru sorduk diyorum. Şöyle çok güzel cevaplar aldık. Bakalım Korhan neler ekleyecek?
Evet, Korhan.
Vallahi Zühre çok güzel ifade ettin. Hani benim buna ekleyebileceğim çok fazla bir şey yok açıkçası. Dediğin gibi yani kozmos fikri bir şeyin hem bu evrenin bütününe yönelik bağlar taşıması, izler taşıması, ilişkiler taşıması hem de kendi içinde, bunun içinde yer alması. Yani bu böyle ikili bir yönü var. Hem içinde hem iç kozmosu itibarıyla da onu içeriyor. Hem kapsıyor hem kapsanıyor. Böyle ikili bir yönü var. Zaten ikinci panelde de buna dair bir şeyler konuşuldu. Şimdi ben mesela şeye bakıyorum, sunumlara bakıyorum. Özellikle Cristian Garnero Morena ki bütün bu Akdeniz havzasındaki konut tipleri üzerine, modernleşme üzerine çalışmış bir yazar. Çok önemli kitapları var şu
şöyle
anda.
Şöyle yapalım mı Korhan? İstersen panele geçeceksek hani dinleyicilerimizin de bilgilenmesi açısından. Şu anda konu başlığını açıp birinci panelin konusu Akdeniz kültürel peyzajı ve modernleşme deneyimiydi deyip sen hem konuklarımızı bize hatırlatıp tekrar onu bir çerçevelendirir misin?
Evet yani birinci panelde işte Cristian Garnero Morena bu yazar bir sunum yaptı. Tam da Zühre'nin demin anlatmış olduğu, kozmos fikrini açımlarken anlatmış olduğu çerçevede konutlardan, bahçelerden, bitkilerden söz etti. Bu sunumun üzerine de tartışmacılar yer aldı. Bu tartışmacılardan bir tanesi Jean-François Perouz idi. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitü Direktörü, aynı zamanda üniversitede profesör. O bir şey yaptı tartışma. Bir de Sinan Loji tartışmacı olarak katıldı. Yani panelle ilgili. Christian çünkü çok az vaktimiz var. Hemen kısaca söylemek istiyorum. O peyzajın deyim yerindeyse taşınabilir olması üzerinde durdu. Yani bu kozmos fikrini destekleyecek şekilde kültürel peyzajın yer değiştirebilir olması. Yani hem konutların, hem bahçelerin, hem bitkilerin, hem yaşam davranışlarının, alışkanlıkların bunların modernleşmeyle birlikte böyle bir şekilde haberleşir, birbiriyle diyalog içinde olmasını şey yaptı. Bu sadece hani bizim batılılaşma perspektifinden falan okuduğumuz bir şey değil. Her seferinde yeniden üretilen, özgün olarak yeniden üretilen bir şey. Bunun altını çizdi. Yani biz de genellikle bu modernleşme sürecini bir batılılaşma kavramı altında okumaya çalışırız. Böylece edilgin bir konumdaymış gibi okuruz. Oysa ki bütün bu mekansal eylemsellikler, bütün bu zihinsel şeyler, dönüşümler aslında her seferinde yeniden üretilebilir şeyler haline alıyor. Buna bir örnek verdi. Hani Roma döneminde seçkinlere ait bir konut tipi, villa, domus, insula karşıtlığı üzerinden bakarsak villanın dönüşümü mesela. Hani bizim Büyükada'da, işte adalarda, Boğaz'da hani yalı dediğimiz, villa dediğimiz, köşk dediğimiz yapı tipi, daha çok seçkinlere ait olan şey. Bu bir kabuk gibi sürekli villa imgesi aslında yer değiştiriyor. Soylaşan sınıflara ev sahipliği yapıyor. İmgenin bu şekilde kullanılması çok ilginç. Mesela Roma döneminden sonra Rönesans dönemine geldiğimizde aslında aristokratların bir çiftlik evi işlevi var. Değil mi? Bu köşk dediğimiz yapının. Yani aristokrat sanki bir toprak ağası modeli diyelim. Hani Anadolu'daki hasat mevsimi geliyor. Arazisindeki işte rekoltenin, üretimin gerçekleşmesini denetliyor. Çünkü onun mülkü ve mülkiyeti. Orada kalıcı bir takım insanlar da var. Onlar çalışıyorlar. Ve bu mevsimde kendi varlığını gösteren bir simgesel yapıyla orada ikamet ederek şeyini gösteriyor, kendi varlığını. Rönesans'ta böyle bir çiftlik evi aslına bakılırsa diyor. Christian'ın sunumunda böyle bir şey vardı. Yani sınıfsal bir sembol olarak gerçekleştirilen bir yapı. 19. yüzyılda diyor çok önemli bir değişiklik oldu diyor. Bu sembol diyor artık aristokrasinin değil ticaret burjuvasının, sermayeye sahip olan yeni bir sınıfın, soylulaşan yeni bir sınıfın sahiplendiği bir imgeye dönüştü diyor. Böylece üretim özelliğini kaybetti. Bir rekreasyon, Riviera'daki işte bir şey, dinlence konutu olarak belli mevsimlerde, sıcak mevsimlerde kullanılır oldu diyor. Bunu da işte koşullarını sıralıyor. Ulaşım mesela, bunlar çok temel bir şey değil mi? Bizim de adalarda hep dikkati çektiğimiz şey modernleşme ile birlikte sadece şehir içi ulaşım, metropoliten ulaşımın endüstrileşmesi değil, yani tarifeli seferlerle adaların erişilebilir olması değil, aynı zamanda vapur ve tren seferleriyle şehrin diğer başkentlere, diğer kentlere bağlanması. Bunu çok önemsiyor. Gene bu sınıfın ortaya çıkışının, ekonomik koşullarının oluşmasını söylüyor, ticaretin. Gene bu da şeyle birlikte, bu mobilitenin artmasıyla çok ilişkili bir şey ve yeni davranış kalıplarının ortaya çıkışı. Dolayısıyla bu şeyi, bu dönüşümü çok güzel kırılma noktalarıyla birlikte Christian sunduktan sonra Sinan mimari açıdan bu yer değiştirmenin nasıl bir anlam taşıdığını ve modernite düşüncesinin temelini oluşturan mimarlık faaliyetinin, mimarlık uğraşının bununla ilişkisini ortaya koydu. Jean-François ise daha soyut bir şekilde coğrafyacı olarak, bir coğrafyanın şeyi olarak okunması, şekillenmesi, yapılanması olarak bunu anlattı. Bu açıdan bence eşsiz bir konferanstı. Yani adaları anlamak için aslında çok başarılı bir şey gerçekleşti.
Evet. İkinci paneli başlığına geçelim çok mi? Kısacık. Yoksa burada istersen evet.
Aslında çok kısa zaman çok çünkü kısıtlandı sanırım.
Evet maalesef.
Ama çok önemliydi vurguları, çok güzel özetledi Korhan. Ben orada hemen aslında bizim tabii bir temel niyetlerimizden biri de bu dünya mirası ile adaların ilişkisi üzerinde çalışıyoruz biliyorsunuz. Toplantılarda hepimiz hatırlarız. Endemik bitkiye sahip olmanın özgünlük olduğu bahsediliyordu ve adanın yapısında hani bunda bunun üzerinden tartışabilir miyiz diye sorular vardı. Ama Moreno'nun paylaştığı, ben bir konuyu her yerde söylüyorum, çok önemsedim. Akdeniz coğrafyasında bitki dolaşımının dünyadaki birçok yere göre çok fazla yoğun olduğunu.
Bu arada adalarda endemik bitki de yok. Bildiğimiz kadarıyla.
Evet evet. Ama yani bu bitki dolaşımının da aslında kültürel olarak o kültürel peyzajı anlatan bir özellikte olduğunu söylemesi önemliydi. Ada da o anlamda biliyorsunuz dünyanın her yerinden gelmiş bitkileri ağırlıyor kendi coğrafyasında. Evet. Bu açıdan çok önemliydi söyledi. Ben ikinci toplantıda işte Sayın Aykut Köksal, Hasan Çavuşlar,
o zaman başlığı söyleyelim. Biz Zühre burada yine dinleyicilerimiz için
evet,
biraz aydınlatıcı olsun.
Canlı muamelesi yapmak üzerine tartışıldı. Yine katılımcılarımızdan çok önemli katkılar geldi. Onların da Kozmos Ada tanımları üzerine biraz tartıştık.
Ben de burada bir soru ekleyeyim mi bu başlıkla ilgili?
Tabii,
yani
tabii.
Bu hak, yani hak talebi olmayan fakat var olmak için hakkı gereksinimi olan bütün varlıkların haklarını mı dan mı bahsediyoruz bir de burada?
Orada da tabii yine bir soru daha açıyoruz aslında. Üçüncü soruya gelmiş oluyoruz aslında. Tabii ki sadece mimarlık değil. Yani bütün olarak kendini ifade etmeyen her varlığın aslında haklara sahip olduğu meselesi çok önemli bir gündem. Bir yandan da bu hayatını devam ettirmesi konusu. Yani canlılığını koruması, canlı varlık olarak muameleyi ben biraz da öyle algılıyorum tabii. Belki birkaç cümleyle Korhan da sonunda ekleme yapar. Ama ben biraz bu evrenle ilgili bir şey hemen aklıma geldi konuşurken hemen onu söyleyip sonlandırmak istiyorum. Murat Anmunga'nın bir şiiri vardır biliyorsunuz. Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın diye. Hiçbiri olamadığında da hep mutsuz olacağını söyler. Ama ada sanki bunu reddediyor. Biraz evvel dedi Korhan'da hangisi hangisinin içerisinde kim kimi kapsıyor evren olarak. O soruyu açtığımda benim hemen aklıma Munga'nın şiiri geldi ve galiba ne çemberin dışında olmayı reddediyor ne de içinde olmayı reddediyor. Dolayısıyla da aslında farklı bir söz söylemek en önemli adım galiba diyerek ben sonlandırıyorum. Bütün konuklarımıza, katılan konuklarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hem Instagram sohbetleri hem de iki panel bizim için çok düşünce açıcı oldu.
Bundan şeyleri sonra de lütfen da söyler misin konuklarımızı da Zühre tek tek? Saydık mı onu ben atladım mı? Hayır. Bu modern mimarlık mirasına canlı varlık muamelesi yapmakta.
Evet,
paneldeki
biraz evvel
konuklarım.
Tekrar edeyim.
Ha, özür dilerim.
Hasan Çalışlar, Korhan Gümüş katıldılar.
Sen moderatörlük
yaptın. Olarak. Evet.
Tamam.
Korhan, canlı varlık muamelesiyle ilgili senin cümlelerini alıp galiba bitireceğiz.
Evet.
Aa, 5 dakikamız. Gibi. Pardon, evet. 5 dakikamız
çok
var.
Çok güzel ifade ettim. Çünkü aslında bir bağlaç olarak burada Christian'ın birinci toplantıda ortaya atmış olduğu çerçevenin içinde şu vardı. Sonunda ne oldu? Yani bu modernite projesi aslında bir tür popülizm tarafından şey mi oldu? Gölgeden mi bırakıldı? Bastırıldı mı? Oysa ki tam tersine bu ikinci panel buradaki modernitenin okunma şeklini, yani modernliğin bir stil olarak değil aslında imgelerin, yani nesne değil, imgelerin aslında canlı, zihinsel olarak yaşatılan bir şey olduğunu göstererek biraz hani Bruno Latour şeyinden, perspektifinden bakılmış bir başlıktı. Bütün bu imgelerin aslında zihinsel olarak, eylemsel olarak sürekli canlı tutulması gereken ya da bu şekilde işlenen bir şey olduğunu mimarlık uğraşında gösterdi. Yani biz çünkü nesneleştirici koruma pratikleri genellikle iktidarla veya piyasayla böyle araçsallaştırıcı bir bakışla bir takım kalıplar üzerinden ve işte özü varmış gibi, yani onun kendi özünden kaynaklanan bir şeymiş gibi bize gösteriyor bütün imtiyaz alanlarında. Oysa ki bağımsız bir şey uğraşı olarak güncel mimarlık, güncel sanat bu imgeyi sınırsız bir çabayla keşfetmeye dönük bir çaba olduğu için katılım meselesine yepyeni bir boyut getirdi bence bu ikinci panel. Çünkü o zaman sadece kapalı uçlu söylemlerle bitmiş bir takım şeylerle yapılan koruma eylemsellikleri, doğru restorasyon, yanlış restorasyon gibi, bunlar aslında karşıtını motive ediyor. Yani bu tepeden inme dayatılan normlara karşılık aşağıda hileler, kurnazlıklar ve kural tanımazlıklar, bilginin potansiyelsizleşmesi dediğimiz günümüzün neoliberal sistemin tam ana sorununa dokunuyor. Dolayısıyla bunu aşmanın ancak modernitenin kökeninden beri var olan bir sorun. Yani modernite aslında bir şey değil, kapitalizmin yarattığı bir sonuç ya da bir işte üretim biçimi değil, kapitalist üretim tarzı. Aslında tam tersine ona direnen bir şey. Onu sorgulayan, söken, sınırsız ve sonuçsuz bir uğraşla canlı kılmaya çalışan kendi çevresini. Bu açıdan da işte bu insan merkezciliğin dönüşümü, günümüzde geçen Biennale'de tartışılan bu insan sonrası kavramına çok bence iyi bir örnek oldu. Kültürel mirasa canlı muamelesi yapmak fikri bence harika bir şeydi.
Evet,
yani
ben de size buradan bir soru sormak istiyorum ama Zühre söyleyeceğim bir şey var sanırım.
Evet, düşünceyi canlı tutan diyecektim. Yani modernitenin en çok söylediği şey herhalde ortaya çıkışında düşünceyi her daim var kılmak, işte canlı kılmak. Bu tartışmayı bitirip moderniyi bir kutunun içine hapsetmeye dönüşmemesi lazım. Biraz onu da vurgulamaya çalıştık sanki.
Evet. Şimdi insan merkezli bakışımızı değiştirmediğimiz sürece canlı cansız doğanın unsurlarına yönelik tahribatımız devam ediyor değil mi haliyle? Şimdi buradan demin de sen söyledin neoliberalizm. Hani bir tarafta dünyada iyi örnekler var. İşte idareciler, belediye başkanları görmeye başladık. Özellikle şehirler kilit rol oynuyor. Bu süreçte ama Prens Adaları'nda mesela tam da senin dediğin gibi işte yaya yolundan çıkarılıp karayoluna geçildi. Yollarına otoban korkulukları konuldu. Motorize bir hayata geçirildi.
Tam da
Oysa
bunlar
hani
şeyin
Avrupa
göstergesi.
şehir
Evet.
belediyelerinin yaptığı gibi yani Yeşil Anlaşma tarafından teşvik edilen bu iklim krizine karşı mücadeleye, yeşil altyapıya öncelik verebilirdi, değil mi? Tam da oysa senin dediğin gibi 1980'li dönemlere geri dönmüş durumda Prens Adaları'nın şu andaki planları var mı yok mu artık bilmiyorum ama bu insan odaklı bilinçlenmeden gezegen odaklı bilinçlenmeye geçişi mümkün görüyor musunuz? Yani insan merkezlik yerine de doğa merkezli geçiş mümkün olacak mı?
İşte
Bu
evreni
eşitlikçi
görmek
bir temsili söz konusu ediyoruz aslında biz değil mi? Temsil edilenin bastırılamaz heterojenliğini temsil etmek mümkün değil. Temsil her zaman yetersiz kalıyor. Ama temsili biz yetersiz kaldığı için bir kenara atmıyoruz. Tam tersine temsili canlı kılacak bir metotla onu şeye açık tutmak. Asıl mesele burada bu. Yani bizim bu içe kapanma dönemi tam da modernitenin böyle demin örneğini verdiğin işte asfalt dökmek, beton dökmek şeklinde algılanmasına karşılık tam da işte burada modernitenin kurgulama şeyinin bütün bu simgesel faaliyetinin imgesel olduğunu gösteriyoruz. Nesne olmadığını, nesnenin üzerinden okunmaması gerektiğini modernitenin tam da bu zihinsel eylemsellikler arasında okunması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü insan merkezciliğin eleştirisi aslında insan merkezciliğin eleştirisinden çok kapitalizm merkezciliğinin eleştirisi. Çünkü insanları da köleleştiriyor, nesneleştiriyor değil mi? Dolayısıyla bütün bu özgürlükleri, eşitlikçiliği, ötekinin tanıma hakkını, ötekinin konuşma hakkını gene insanlar arasındaki bir eşitlikçilikten de hareketli şey yapabiliriz, yaygınlaştırabiliriz. Hani faytonlar konusu mesela buna bir örnek, atlar konusu buna bir örnek. Yani mesela şunu yap, bunu yapma değil. Önemli olan bu işi yaparken düşünerek yapmak, araştırarak yapmak, keşfederek. Çünkü hiçbir zaman bilemeyiz, hiçbir zaman temsil edemeyiz. Onun için sürekli bu sembolik uğraşın kendisini şey olarak bu vaziyette bir uğraş içinde göstermek gerekiyor diye aslında çok ilginç bir okuma denemesi bu aslında.
ama uygulamalarda da var birçok Avrupa'nın çağdaş şehrinde işte Barcelona'da, Hollanda'da ve benzeri yerlerde yani Barcelona örneğin arabalardan kurtulmak için 10 yıllık bir plan başlatıyor ve şehrin tüm merkezi ağını daha yeşil bir yaya dostu araçsız bir alana dönüştürürken yani biz bu 80'lerin demodesine geri dönmemiz bilmiyorum Zühre senin de söyleyeceklerin vardır sanırım.
Evet, ben şeyi söyleyecektim yani çok sözün özü aslında yine iş Kozmoz Oda'ya dönüyor. Çünkü bu bahsettiğim bütün bu olumsuzluklar maalesef yerel yönetimlerin adaların kendine ait evrenini okumaya çalışmamasından kaynaklanıyor. Bu koruma planı yaparken de böyle. Onun içerisindeki en önemli olan ulaşım kararlarını henüz çözmeden temel ulaşım nesnelerinde değişikliğe gitmesi gibi. Yani bu aslında daha o evreni tanımaya ilk tanıması gereken yerel yönetim. Buradaki yanlış yaklaşım çok açık ortada. Biz de sayfamızda paylaşıyoruz bu konularda önemli yaklaşımlar sergileyen farklı yerel yönetimleri. Dolayısıyla biraz o yeri tanımak lazım. Her yerin kendine ait bir evreni olduğunu bilmek lazım.
Evet.
Diğer evrenin içinde belki ama onunla aynı olması gerekmiyor. Bu özgünlüğü bilmek lazım.
Bir koymak gerekiyor değil mi? Yani yerli tanırken aslında dünyada da herkes aynı sorunla baş etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun deneyselliğini de dikkate almak, deneyleri paylaşmak, bir karşılıklı etkileşimde bulunmak, yerlerin birbiriyle konuşmasını da düşünmek aslında bu önerilerden biri de oydu.
Evet, o yüzden Moreno'nun katkısı da çok önemliydi. Birinci panelin katkısı o anlamda çok önemli. Koran'ın söylediği şeyin hemen altını çizelim. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Oradaki konuşmacılar da aynı şeyi söylediler. Bütün Akdeniz kültürel peyzajı bizimle aynı süreçten geçti ve aynı sorunlarla karşı karşıya. Bu yüzden bu birlikler çok önemli. Bu birlikte üretmelikler. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da devam edecek Dünya Miras Adaları'nın bu konudaki çalışmaları.
Evet, evet. Çok önemli bir şeyi tekrardan gündeme getirdin. Bunu Serhat Olgay da söylemişti, Zühre sen de. Artık bunu epey dinlendirmeye de başladık. Adanın kendi evreni var, değil mi? Buraya birazcık bakmamızda fayda var. Kötümser de değiliz. Optimist bir bakışla dünyada birçok iyi örnek üzerinden paradigma kaymasını da görüyoruz sanırım. Ve yeşil bir devrime doğru yol alacağımızı ben ümit ediyorum açıkçası. Ne dersiniz? Bitirelim mi burada?
Evet. Küçük coğrafyasına karşın çok büyük bir evreni var adanın. Onu da unutmamak lazım.
Evet. Peki.
Sürekli şeyin içine sızıyor. Sistemin içine farklı şekillerde izler olarak sızıyor. Bununla baş etmek zaten mümkün değil. Hayaletlerle mücadele etmek neredeyse imkansız.
Evet. Çok çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Bugün
biz
konuğumuz...
teşekkür ederiz.
Zühre Sözeri, Koran Gümüş'tü. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin.
Adalar hepimizin.
Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.